Ay battı. Steinbeck.
Ayrım 3.
Belediye başkanı ama ya güven içinde olmak istemezlerse diye sordu. O zaman onlar adına düşünmesi gereken sizsiniz. Ordon biraz övünürcesine halkın başkalarının kendi adına düşünmesinden hoşlanmaz dedi. Belki de sizin halkınızdan değişikler. Kafam hala karmakarışık ama bundan kesinlikle eminim. Bu arada Joseph içeri girmiş, öne doğru eğilerek ayakta bekliyordu. Bir şeyler söylemek için kıvrandığı belliydi. Hanımefendi, ne var, ne oluyor Joseph? Dedi. Gümüş sigaralığı getirsene. Bağışlayın hanımefendi, dedi Joseph. Bağışlayın ekselansları. Belediye başkanı, ne istiyorsun diye sordu. Emi, diye karşılık verdi adam. Öfkeden küplere bindi. Hanımefendi, sorun nedir? Dedi. Emi, arka avluda askerlerin durmasına hoşlanmıyor. Albay, bir sorun mu yaratıyorlar? Diye sordu. Kapının aralığından Emi'ye bakıyorlar, dedi Joseph. Emi bundan nefret eder. Albay, buyrukları yerine getiriyorlar yalnızca, dedi. Kimseye bir zararları dokunmaz. Emi kendisine bakılmasından nefret eder, dedi Joseph. Hanımefendi, Joseph Emi'ye dikkat etmesini söyle, dedi. Joseph, başüstüne hanımefendi, diyerek dışarı çıktı. Albay'ın yorgunluktan gözleri kapanıyordu. Bir şey daha var ekselansları, dedi. Kurmaylarımla birlikte burada kalabilir miyiz? Belediye başkanı Ordon bir an düşündü. Küçük bir yer burası, dedi. Çok daha geniş, rahat yerler var. Joseph elinde gümüş bir sigaralıkla döndü. Kutuyu açıp albaya sigara tuttu. Albay bir sigara aldığında Joseph gösterişli bir tavırla sigarayı yaktı. Albay sigaradan derin bir nefes çekti. Konu bu değil, dedi. Kurmayların yerel yöneticiyle aynı çatı altında kalması daha yumuşatıcı bir etki yaratıyor. Yani, dedi Ordon, halk işbirliği yapıldığını düşünecek, öyle mi? Evet, öyle sanırım. Belediye başkanı Ordon umutsuz bakışlarını Doktor Winter'a çevirdi. Winter'ın şu anda elinden kuru bir gülümsemeyle karşılık vermekten başka bir şey gelmiyordu. Ordon yumuşak bir sesle, bu onuru geri çevirme olanağın var mı? Dedi. Korkarım hayır, dedi albay. Önderlerimizin buyruğudur bu. Halk bundan hiç hoşlanmayacak, dedi Ordon. Hep halktan söz ediyorsunuz. Halk silahsız, halkın söz hakkı yok. Belediye başkanı Ordon başını iki yana salladı. Anlamıyorsunuz komutan, dedi. Kapıdan öfkeli bir kadın sesi duyuldu. Bu sesi bir gürültü ve bir adamın çığlığı izledi. Joseph fırtına gibi içeri daldı. Emi kaynar su atıyor, dedi. Öfkeden kan beynine sıçramış. Odanın dışında sağa sola verilen buyruklarla ayak sesleri duyuldu. Albay Lancer sıkıntılı yerinden kalktı. Uşaklarınıza söz geçiremiyor musunuz efendim? Diye sordu. Belediye başkanı Ordon gülümsedi. Çok az, dedi. İşler yolunda gittiğinde çok iyi bir aşçıdır Emi. Sonra Joseph'e döndü. Yaralanan oldu mu? Diye sordu. Su çok kaynadı efendim. Albay Lancer, görevimizi yapmak istiyoruz yalnızca, dedi. Bu bir mühendislik işi. Aşçınızı yola getirmeniz gerek. Yapamam, dedi Ordon. O zaman işten ayrılır. Olağanüstü bir durum, bu işi bırakamaz. O zaman da kaynar su döker, dedi Doktor Winter. Kapı açıldı, eşikte bir asker durdu. Bu kadını tutuklayacağız mı komutanım? Yaralanan var mı, diye sordu Lancer. Evet efendim, iyice haşlandılar. Biri de yandı, kadın elimizde komutanım. Lancer ne yapacağını bilemeden bir sürü askere baktı. Sonra bırakın kadını, dedi. Siz de avludan çekilin. Baş üstüne komutanım. Kapı askerin ardından kapandı. Lancer, kurşuna dizdirebilirim onu, deliye tıktırabilirim, dedi. O zaman aşçısız kalırdınız, dedi Ordon. Bakın, dedi albay. Bize halkınızla iyi geçinmemiz için buyruk verildi. Hanımefendi, özür dilerim efendim, dedi. Gidip askerlerin Emi'ye bir şey yapıp yapmadıklarına bakmalıyım. Sonra odadan çıktı. Lancer ayakta duruyordu şimdi. Çok yorgun olduğumu söyledim size efendim. Biraz uyumak zorundayım. Lütfen herkesin iyiliği için bizimle işbirliği yapın. Belediye başkanı Ordon karşılık vermeyince, herkesin iyiliği için, diye yineledi Lancer. Olur mu? Ordon, burası küçük bir kasabadır, dedi. Bilemiyorum. Halkın aklı karıştı. Benim de öyle. İşbirliği için çabalayacaksınız, değil mi? Ordon başını iki yana salladı. Bilmiyorum. Kasabalı ne yapmak istediğine karar verdiğinde büyük bir olasılıkla ben de bu karara uyacağım. Ama yetkili olan sizsiniz. Ordon gülümsedi. İnanmayacaksınız belki ama söylediğim doğrudur. Yetki kasabalınındır. Nasıl ve niçin olduğunu bilmiyorum ama öyledir işte. Bu sizin kadar hızlı harekete geçemememiz anlamına geliyor. Ama bir kez yan saptandığında hep birlikte hareket ederiz. Aklım çok karışık, şu anda hiçbir şey bilmiyorum. Lancer bezgin bir sesle, umarım birlikte iyi geçinebiliriz. Herkes için çok daha kolay olur bu. size güvenebileceğimize inanmak istiyorum. Düzeni sağlamak için zor kullanmaktan hoşlanmıyorum. Belediye Başkanı Orden ses çıkarmadı. Umarım size güvenebiliriz diye üsteledi Lancer. Orden parmağını kulağına sokup elini salladı. Bilemiyorum dedi. Hanımefendi kapıdan içeri girip elinin tepesi iyice atmış dedi. Komşuya gitmiş, Kristin'le konuşuyor. Kristin de çok kızgın. Kristin eniden daha da iyi bir aşçıdır dedi belediye başkanı. İkinci bölüm. Albay Lancer'ın karargahı belediye başkanının küçük konağında üst kata yerleşmişti. Karargahta albayın yanı sıra 5 subay vardı. Ufak tefek, ürkek görünüşlü, daha çok bir hesap adamı olan binbaşı Hunter, kendisi hep başkalarına dayanarak yaşadığı için herkesi ya kendisi gibi bağımlı ya da yaşaması yakışık almayan insanlar olarak görüyordu. Binbaşı Hunter mühendisti. Savaş olmasa onun buyruğunu adam vermek kimsenin aklının ucundan bile geçmezdi. Çünkü binbaşı Hunter adamları sayılar gibi diziyor, sonra onları toplayıp çıkarıp çarpıyordu. Matematikçiden çok aritmetikçiydi. Ne şakadan anlardı ne de müzikten. Dahası yüksek matematiğin gizemliliğinden payını almış da değildi. Ona göre insanlar tıpkı 6'nın 8'den ayrılışı gibi boy, kilo ya da renk olarak birbirlerinden ayrılıyorlardı. Başkaca ayrımlar ona göre çok önemsizdi. Birçok kez evlenmişti ama karılarının onu terk etmeden önce sinir hastası olmalarının nedeni bir türlü anlaşılamamıştı. Yüzbaşı Bentik tam bir ev erkeğiydi. Köpeklere, pembe yanaklı çocuklara ve Noel bayramına çok düşkündü. Yüzbaşılığı çoktan geride bırakmış olması gereken bir yaştaydı. Ama anlaşılması güç bir tutku yoksunluğu nedeniyle bu rütbeye çakılıp kalmıştı. Savaştan önce İngiliz taşra soylularına hayrandı. İngilizler gibi giyinir, İngiliz köpekleri besler, İngiltere'de yapılmış piposuyla Londra'dan özel olarak getirttiği harmanlanmış tütünden içerdi. Bahçeciliği göklere çıkaran, sürekli olarak İngiliz ve Gordon türü av köpeklerinin ustalıklarını karşılaştıran o taşra dergilerine aboneydi. Yüzbaşı Bentik tüm dinlencelerinde Sussex'e giderdi. Budapeşte ya da Paris'teyken kendini İngiliz'e benzetmelerine bayılırdı. Savaş bütün bunları görünüşte değiştirmişti. Ama Yüzbaşı Bentik öylesine uzun bir süre pipo çekmiş, baston kullanmıştı ki bunları bir çırpıda bırakamadı. 5 yıl önce bir kez The Times'a Middles'taki çimenlerin yok edilmesine ilişkin bir mektup yazmış. Mektubu Edmund Titchwell Esk diye imzalamıştı. Üstüne üstlük The Times'da bu mektubu yayınlanmıştı. Yüzbaşı Bentik, yüzbaşılık için ne denli yaşlıysa, yüzbaşı Loft da o denli gençti. Yetkin, kusursuz bir yüzbaşıydı yüzbaşı Loft. Yüzbaşılığı yaşıyordu. Hava yerine yüzbaşılığı çekiyordu içine. Yaşamının her anı askerciydi. Askerlik uğraşında zeytinyağının suyun üzerine çıkışı gibi büyük bir tutkuyla yükseliyordu. Topuklarını ancak dansçıların becerebileceği bir ustalıkla birbirine tokuştururdu. Askerliğin yolunu yordamını tüm inceliğiyle bilir, bilmekle de kalmayı bulgulardı. Askerce davranış kurallarını kendilerinden daha çok bildiği için generaller bile ondan çekinirdi. Yüzbaşı Loft, askerliğin hayvan yaşamındaki en gelişkin evre olduğunu düşünür, buna yürekten inanırdı. Tanrı'yı düşünecek olsa, onu yılda birkaç kez teğmenlerinin mezarlarına çelenk koyan, savaş anılarıyla yaşayan, yaşlı, apak saçlı, onurlu bir emekli general olarak canlandırırdı gözünde. Tüm kadınların üniformaya vurgun olduklarına inanırdı. Bunun tersinin olabileceği aklının ucundan bile geçmezdi. Olaylar olağan akışını sürdürürse 45 yaşına geldiğinde tuğgeneral olacaktı. Uzun boylu, soluk yüzlü, dantelli güzel şapkaları olan erkeksi kadınların ortasına çekilmiş resimleri gazetelerde yayınlanacaktı. Teğmen Prackle ile Teğmen Tonder, üniversite mezunu çiçeği burnunda gençlerdi. Günün politik anlayışıyla iyice yoğrulmuşlardı. Bir üstün insanın bulguladığı, yarattığı o büyük yeni düzene yürekten inanıyorlardı. Bu öylesine büyük bir düzendi ki sonuçlarını sınayarak doğrulama gereğini bile duymuyorlardı. Gözleri bir anda sulanan ya da çabucak öfkelenen duygulu gençlerdi bunlar. Teğmen Prackle cep saatinin kapağının altında mavi atlas kumaş parçasına sarılı bir tutam saç saklıyordu. Saç telleri sürekli olarak dağılıp saatin çarkına tıkadığı için zamanı öğrenmek amacıyla bir de kol saati kullanıyordu. Prackle dans için eşi bulunmaz bir kavalyeydi. Güleç yüzlü bir gençti. Yine de önderi gibi kaşlarını çatabilir, önderi gibi kuluçkaya yatmış tavuk benzeri derin düşünceleri dalabilirdi. yoz sanattan tiksiniyordu. Bir sürü tabloyu kendi elleriyle parçalamıştı. Meyhaneye gittiğinde yanında bulunanların kara kalem resimlerini yapardı. Kimi kez bu resimler öylesine başarılı olurdu ki arkadaşları ona sanatçı olması gerektiğini söylerdi sık sık. Preakle'ın bir sürü sarışın kız kardeşi vardı. Onlarla kıvanç duyardı. Öyle ki bir kezinde kardeşlerinin aşağılandığını düşünüp ortalığı karıştırmıştı. Kardeşleri ise bundan pek hoşlanmamıştı. Birinin tutup bir şeyler kanıtlamaya kalkışmasından, bu kanıtlama işinde de pek zorluk çekmemesinden korkmuşlardı. Teğmen Preakle görev dışındaki tüm zamanını Teğmen Thunder'ın sarışın kız kardeşini ayartmayı düşleyerek geçiriyordu. Teğmen Thunder'ın kız kardeşi Teğmen Preakle'ın tersine saçını başını dağıtmayacak, daha yaşlı erkeklerle ilişki kurmaya can atan tombulca oynak bir kızdı. Teğmen Thunder soylu genç erkeklerin yoksul kızlara duyduğu kusursuz, yüce aşkı düşleyen, yüreği hüzün dolu bir ozandı. Düş gücü ancak yaşam deneyimince geniş olan tam bir romantikti. Kimi kez düşlerinde yarattığı esmer kadınlara içinden bir koşukla seslenirdi. Tüm özlemi savaş alanında ölmekti. Geride gözleri yaşlı ana babası, baş ucunda da yiğit ama gözleri buğulu önder olacaktı. Ölümünü sık sık düşlerinde canlandırırdı. Batan güneşin örgün ışığı kırık dökük askeri gelişlerde yansırken çevresinde sesi soluğu çıkmayan başları önlerine düşmüş adamları, kocaman bir bulutun üzerinde iri göğüslü valkiriler, dipnot, valkiriler İskandinav bilgelik, tarım, şiir ve savaş tanrısı Odin'in habercileri, atlı silahlı savaşçı valkiriler. Dört nala kalkmış, analarla metresler tek bir bütün olmuşlar, bu arada gerilerde Wagner'ın müziğini çağrıştıran bir gök gürültüsü gümbürdemekte. Ölürken söyleyeceği sözleri bile hazırlamıştı Thunder. Kurmaylar kurulunu oluşturan subaylar bunlardı işte. Her biri savaşı çocukların tavşan kaç, tazı tut oyunu gibi görüyordu. Binbaşı Hunter, savaşı evine, şöminesinin başına dönebilmek için yapılması gerekli bir aritmetik ödevi olarak düşünüyordu. Yüzbaşı Loft'a göre savaş iyi yetiştirilmiş genç bir erkeğe en yaraşan uğraştı. Teğmen Preakle ile Teğmen Thunder için hiçbir şeyin gerçek olmadığı düşsel bir evrendi savaş. Savaşları da o zamana değin hep oyun gibi olmuştu doğrusu. Yetkin silahlar, hazırlıksız, silahsız düşmanlara karşı kusursuz bir planlama. Hiç yenildiği yüzü görmemişlerdi. Yitirdikleri şey çok azdı. Herkes gibi koşullar zorladığında onlar da korkak ya da yürekli olabilirlerdi. Savaşın uzun bir gelecekte gerçekten ne olduğunu içlerinde bir tek Albay Lancer biliyordu. Lancer 20 yıl önce Belçika ve Fransa'da bulunmuştu. Bildikleri savaşın ihanet, kin, yeteneksiz generallerin her şeyi Arap saçına sevilmesi, işkence ve ölüm, hastalık ve bezginlik olduğunu, sona erdiğinde de yeni bıkkınlıklar ve kinler dışında hiçbir şeyi değiştirmediğini aklına getirmemeye çalışıyordu. Lancer kendi kendine verilen buyrukları yerine getirmekte yükümlü bir asker olduğunu söylüyordu. Soru sorması ya da düşünmesi istenmiyordu ondan. Görevi verilen buyrukları yerine getirmekti yalnızca. Geride kalan savaşın acı dolu anılarını, bu savaşın da önden değişik olmayacağına ilişkin sarsılmaz inancını kafasından koymaya çalışıyordu. Günde 50 kez bu değişik olacak diyordu kendi kendine. Bu çok değişik olacak. Geçit döneminde kalabalıklarda, futbol maçlarında, savaşta biçimler belirginliğini yitirir, gerçekler gerçek dışı olur, insanın düşünce yetisini yoğun bir sis örtüsü kaplar. Gerilim, coşku, bıkkınlık, devinim tümü birbirine geçerek kül rengi tek bir büyük düşe dönüşürler. Öyle ki bu düşten ayrıldığında insanları nasıl öldürdüğünü, onları öldürme buyruğunu nasıl verdiğini anımsamazsın bile. Sonra bu olaya tanık olmamış başkaları bu olayın nasıl olduğunu anlatırlar sana. Sen de evet, anlaşılan öyleydi dersin, belli belirsiz. Bu kurmaylar topluluğu belediye başkanı konutunun üst katındaki 3 odayı almıştı. Portatif yataklarını, battaniyelerini, eşyalarını yatak odalarına yerleştirmişlerdi. Yatak odalarının yanında giriş katındaki konuk odasının tam üstündeki odayı da bir tür subay kulübüne çevirmişlerdi. Oldukça gösterişsizdi bu lokal. Odada birkaç koltuk, bir de masa vardı. Burada mektup yazıyorlar, gelen mektupları okuyorlardı. Birbirleriyle konuşuyorlar, kahve içiyorlar, türlü tasarılar yapıyorlar, dinleniyorlardı. Pencerelerin arkasındaki duvarları inek, göl, küçük, çiftlik evlerini konu alan resimler dolduruyordu. Pencereden bakıldığında kıyıya, gemilerin bağlandığı, kömür mavnalarının yanaştığı, yüklendiği, sonra da denize açıldığı rıhtıma doğru uzanan kasaba kuş bakışı görülebiliyordu. Subaylar ortadaki alandan kıvrılarak deniz kıyısına ulaşan kasabayı, körfezde demirlemiş yelkenleri sarılı balıkçı teknelerini görebiliyor, kumsalda kurutulan balıkların pencereden odaya dolan kokusunu duyabiliyorlardı.
Ayrım sonu.